Podcast dinle de telaşsız samimiyet başlıyor.
Herkese merhaba. Telaşsız samimiyetin 13. bölümüyle karşınızdayız. Yine her zaman olduğu gibi 13. bölümde de karşımda Hala Döner Taş var. Abi nasıl gireyim? Söyle abi, sen öyle gireyim ya.
Enerjiyi yükselt abi.
Abi nasıl ama yani bir girişinin bir formatı olur, bir formal bir şey olur, ondan sonra nasıl konuşuruz abi. Tamam işte arkadaşlar 13. bölüm, öyle dinleyin. Evet.
Gir.
Bugün biraz gündem, biraz siyaset, biraz ekonomik karışık yapacağız ortaya. Her zaman olduğu gibi makro ölçekte bir iddia ile ilgili yine ben kazandım. Trump seçimi kazandı.
Kayıtlarda var mı ya senin böyle bir şey söylediğin? Bir bakalım.
Var.
Varsa
ulan helal. Sen Harris'i desteklediğin, benim Trump ya desteklemek demeyelim şimdi. Ben Trump'ı destekliyorum, Harris'i desteklemiyor değilim. Ben Trump'ın kazanacağını söyledim. Sebeplerini de söyledim ortada. Elon Musk'ın medya saldırısı. Artık Kamala Harris'in kampanya. Bu arada inanılmaz bir Michelle Obama adayı gösterseydi kazanırdı şey de var. Genel takip ettim mi bilmiyorum. Ben bir de yurt dışındaydım tam o sırada. Daha da yakın takip etme fırsatım oldu. Şöyle genel gördüğüm Daran Hocamoğlu'nun açıklamasını da vereceğim. Fakat ondan önce söylemek istediğim şey şu. Amerika'da Trump'ın kazandığı değil, demokratların kaybettiğine dair bir algı var. Benzer bizim seçime böyle, bu arada bizim seçim son seçime çok benzer. Yani belirli de genel seçime benzer çok sekans oldu. İşte cellatına aşık olan ülke falan. O yüzden Türkiye'leşen bir Amerika karşımızda. Genel çok kısa yorumlarını alayım. Sonra Daran Hocamoğlu'nun açıklamalarını okuyacağım. Onun üstünden konuşacağız. O yüzden çok kısa ver. Hemen.
Ya o Daran Hocamoğlu'nu falan ver ama beni ilgilendiren bölüm Türkiye'ye olan etkileri.
Yok tabii ki, evet. Hep böyle konuştuk zaten.
Çok fazla böyle işte öyle böyle detaylar çok önemli olduğunu
çok minik bir bilgi vereyim. Türkiye borsası Trump sonrasında tepki veren en olumlu borsa oldu. Plus Türk lirası en yani 0.5'la en çok değer kazanan, yani diğerleri değer kaybettiği söylüyorum, para birimi oldu.
Sayın Erdoğan da dostum Trump tabii, tebrikler dedi. Borsa yükseldi. Herhalde benim göremediğim bir şeyi görüyor insanlar. Ben çünkü niye? Sen de bu konunun çok içinde olan bir insansın.
Estağfurullah.
Benim yanıldığım veya bilmediğim şeyleri bana burada söylersen sevinirim. Şöyle ben bir şey yaptım kendi kendime. Ulan artıları eksileri Türkiye'ye olabilecek muhtemel. Artı bir tane buldum biliyor musun? Ne biliyor musun artısı?
Rusya-Ukrayna savaşı bitmesin
kadar
mi?
Biz Ukrayna'ya ve Rusya'ya yapacağımız ihracatlar şu anda sekteye uğradı. Biz de bunların içinde bitirmeyiz. Buradan artıyı...
Dışında bir şey bulamadın diyorsun.
Bulamadım. Eksi ne buldum?
Eksileri doğru bu arada.
Dur eksileri de söyleyeyim. Söyle. Eksiler de yanlışsa abi öyle bir şey yok de. Bir, Amerika İsrail destekleyecek mi?
Çok daha fazla.
Biz kimi destekliyoruz?
Orası biraz karışık.
Yok karışık değil. İsrail'i desteklemiyoruz yani biz.
Bunun aksi yönde çok bilgi geliyor bu ara.
Ya aksi yönde bilgi gelmiyor. Gelse geliyor. De belli kardeşim. Geliyor. Sayın Erdoğan'ın duruşu, ülkenin duruşu, tamam, maçlar, siyasileri.
Orası öyle.
Bir dakika.
Orası tamam, neyse ben seni bölmeyeyim.
Bölme.
Ben sonra birkaç bilgi vereceğim.
Yani ben %90 diyorum, sen en kötü %60 dersin. %51 dersin.
Ticarette öyle iş öyle olmuyor ama ticarette okay. Değil. Diyeyim geçeyim. Çok detaya girmeyeyim. Anlatmayayım uzun.
İsrail'i destekleyecek. Sen İsrail'i... Abi sen siyasi düzlemde çıkıp İsrail'i tamam, destekleyebiliyor musun?
Destekleyemiyorsun.
Amerika okay, destekleyecek.
Tamam, tamam, bir. Kamuoyu olarak tamam, kabul.
İçeri gittin. Yani negatif. Doğru. Yedin. İki.
Bu Harris'te de olacaktı ama.
Harris'te de olacaktı canım. Ben bir şey demiyorum. Hani tamam. Ben şey için genel.
Anladım.
Ona kıyasla...
Okey sen Trump der. Amerikan başkanı seçildi. Onun üzerinde konuşuyorsun. Okey.
Ne dedi Trump? Üretimi içeri taşıyacağım.
Çin'e
ithalata vergi koyacağım dedi.
Vergiyi kesin koyacak bu arada.
Sadece Çin'e değil ithalata
koyacak. Herkese koyacak. Evet evet.
Kime? Yine kime zarar? Türkiye'ye. İşte bu alüminyum vesaire.
%100.
2 mi?
2.
3. Sen Branson döneminden adam seni zaten itin şey...
Soktu.
Affedersin. Sokmuş mu?
Müzeye de koydu.
Koydum müzeye. Seni bunu yapan sana.
Şimdi de yapan.
Bütün ülkeyi arkasına almışken senin itibarını.
Kıpkırmızı bir Amerika.
Hiç düşünmeden yerle bir eder mi?
Eder. İçine gelirse istediği an eder.
Bir.
O dostum Trump da o zaten. Duyuşma var.
Hocası 3.5. Şimdi 1, 2, 3.
Ağlıyor. Abi, gülecek. Hakkı alacak.
3. Var mı yanlış?
Yok.
E niye seviniyoruz abi biz?
Çok bir sevinme de yok sanki ya.
Ya var var.
Yani
ya.
Şöyle sevinme derken.
Ya, iyi oldu.
Evet iyi oldu
abi,
havası
dostum
var.
Dostum Trump tam, ne demek
evet,
ya?
İyi oldu havası
sevinmedir
var.
Sevinmedir bu dostum
yok,
Trump?
Yok tamam tamam. Hayır ben sana şey için söylüyorum hani. Ha, evet bir, bir bu havanın olduğunu kabul ediyoruz ki ben seni arayıp söyledim. Borsa TL hani bak Aren
saçmalıyor
Trump.
Dedi.
Evet hani
bir cümle daha
diye
kuruyorum. Sözü sana veriyorum. Bunların hepsinin üstüne bir son cümlem şu.
Söyle.
Trump gibi ne yapacağı belli olmayan bir liderin Amerika'nın başında olması da senin dış politikandan tut ekonomi yönetimine kadar
zaten
çok yüksek bir belirsizlik.
Doğru.
Çünkü niye? Şirketler, ekonomi, para, öngörü sever. Bu herif bize bunu vermiyor. Bu doğru. Da cabası. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Artık şimdi, sen daha bu konuda detaylı
şey şimdi o yapalım. Kadar güzel bir kelime söyledin ki buradan biz son konumuzu atlayacaktım az kalsın ama yapmıyorum. Brandwick'teydik bu
onu
hafta.
Onu söyle. Onunla ilgili bir gücüm yoksa rahatlık.
Yok yok şöyle. Engin onu en son konuşacağım.
Hayır, onu görüldü. En
son. Şöyle şirketten arkadaşlarımızı da gönderdik. Vesaire böyle hani çok güzel oturumlar vardı. Orada en çok duyduğum şey belirsizlikler. Belirsizlik. Hep belirsizlikle ilgiliydi. O yüzden çok güzel pas attığın gibi geldi ama şöyle en son konuşacağız. Konuyu dağıtmayayım. Daran Acemoğlu dedi ki.
Kısa geç.
Çok kısa geçeceğim. Çok büyük bir tehlike. Trump çok agresif durumda. Sadece ABD için, dünya için tehlike. ABD kurumları dünyayı etkiliyor. Önümüzde çok büyük bir belirsizlik çağı var dedi. Ve genel olarak bu şirketlerin elinde güç geçirmesini çok tehlikeli ve dünyayı bilgi eşitsizliğini arttıran bir şey olarak söyledi. Şimdi buradan şuna geleceğim. Hep böyle biz kurumlar vesaire diyoruz. Türkiye'de bunun eksiğinden bahsediyoruz. Türkiye'deki önemli iki kurum var ekonomiye yön veren. Oraya pas atayım şimdi. Daron'un laflarından sonra.
At bakayım.
Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığı.
Evliyle büdü.
Aynen. Bu arkadaşlar enflasyonun çuvalladılar desek bence artık bunu kabul etmemiz lazım. Çünkü hem bu senenin hedefini revize ettiler hem bir sonraki senenin hedefi revize edildi ki 2025'in hedefi %23'e revize edildi. Bu bile çok düşük bulunuyor. Hala tahminen onu da revize edecekler. 6 ay sonra son verileri veriyorum. Topu da sana atıyorum. Ekim enflasyonu yıllık bazlı 48-58 geldi. Bu bizim hedefimizi 38'den sene sonu 44'te 45'e çıkardı. Ve üzerine çok özellikle bitiriyorum. Üzerine de Cevdet Akşay dedi ki bizim artık beklenti üzerine hareket etmemiz lazım dedi. Nasıl yapacağız? Daha Merkez Bankası hedefini tutturamıyor ki.
Şimdi bizler elimizden geldiği kadar şirketler yönetmeye çalışıyoruz. İnsanlara kendimize hedefler koyuyoruz falan. Şimdi tabii ki de klasik bir mevzu vardır bu hedef koymayla alakalı. Nedir? Başarılamayacak kadar zor, çok rahat başarılacak kadar da kolay hedef koyma derler.
Evet.
Belli bir challenge.
Güzel yaz bunu, iyi laf.
İyi laf bu. Şimdi bu hedefi bununla devamlı bir hedef koyuyor.
Ya baba. Mecbur zaten.
Ya baba hedefi tamam zorlayıcı koy da. Ya 5 hedeften birini tuttur ya.
Abi 2 ay sonra revize etme be ya.
Yani hani 5 hedef 5 kere koyuyorsun. Ben demiyorum ki çok basit koy. Ya baba arada tuttur ya. Sen demek ki sen bu her tutturamayışın senin koyduğun hedefin artık gerçekçiliğini bitiriyor. Şimdi.
Bir de sonra da bu hedefe göre hareket edin deme ya da.
Bunlar utanmasa faiz artırır.
Sana bir şey diyeyim mi? Aralık bu Erdoğan açıklamasını da sen kendin söyle bence ve sonra devam et.
Erdoğan açıklamasına ben hiç girmeyeceğim.
Söyle abi lütfen abi, söyle abi
yok,
ya.
Yok söylemeyeceğim niye
söyle
biliyor musun?
Söyle abi
ya kardeşim,
ekonomist.
Ya abi.
Söyle.
Bak. Ya bak.
Söyle.
Abi gerek yok ya.
Söyle
biz,
abi.
Biz işimize yarayacak. Ya, bak biz iki şey yapacağız bu konuşmalarda. Ya goy goy yapacağız ya işimize yarayacak konuları konuşacağız.
Yani
şimdi,
ikisini bak, de yapabiliriz.
O goy goya giriyor gerçi onu yapabiliriz. Şimdi bak ben artık bu enflasyon meselesinin faiz hamlelerinden bağımsız bir şekilde düşürülmesi gerektiğini
%100
düşünüyorum.
Bunu geçen bölümde konuştuk bu arada.
Şimdi ne bunlar? Direkt net hiç gevelemeden kendime göre hazırladığım 5 tane çok da fazla zamanımı ayırmadım. 5 dakika falan düşündüm.
Çok da gerek yok
zaten. Yani aynen bir algı var ya ülkede.
Güvensizlik.
Bunlar bu faizi şey bunlar bu enflasyonu düşüremez. Ya net bak bu bende var. Ben bunu hani
hiçbir şey beceremez.
Gerek iş hayatında da konuşuyorum böyle hani reel sektörde. Ya abi bunlar bu işi beceremeyecek galiba. İşte biz 5 senelik 10 senelik bir türbiye girdik. Evet. İşte bunlar doları patlatırlar seneye ondan kaynaklı bir daha enflasyon yeriz gibi. Bir güven problemi var mı? Var.
Var.
İki lüks tüketim yani Türkiye'nin %10'u çok net bir şekilde zenginleşmeye ve harcamaya devam ediyor. Bunun yarattığı bir enflasyon bence var ve burayla alakalı ben herhangi bir hamle görmedim. 2 3 gıda ve konut. İki temel unsurla ilgili arz artırımı teşvik yok. Yani orada tüketimi kısacağım bir durum yok.
Konuta var da şey var. Orada da hani konuştuk ya onu 2 bölüm 3 bölüm önce mi? Hani ilk konuta.
Ya sağlıklı değil.
Yok yok sağlıklı değil ise yani ilk ev alana diye bir şey
ama
yapıldı.
Ama hayır, hayır arzı.
Evet evet. Yok,
o talebi hani artırıyorsun.
Teşvik için olarak söylüyorum. O da yalandan yapıldı yani. Tam da
arzı artır önce.
Şey olmasın hani.
Arzı.
Yok gıda konusu zaten skandal ya. Yani. Sen bu arz konusunu en baştan beri söylüyorsun, o yüzden
hep söylüyorum. Asgari ücreti diyorum. Hedeflen, gerçi burada %1-2 etkileyecek
bence
diyorlar.
Bence asgari ücret son konuşacak
konu. Son konuşacak konu. Onu hedeflenen enflasyona göre ayarla. Bir de abi en hoşlarına gitmeyecek cümle. Kamu harcamalarını kısıtlayacaksın. Evet, ya abi şimdi artık belli oldu. Biz Avrupa gibi, Amerika gibi bu işi faiz artırımı, indirimi, bindirimiyle çözemediğimiz artık belli. Yani çözmeye kalkarsak bunu faiz artırımıyla çözmemiz lazım şu anda. Faiz artırırsan baba.
Yapıştır 80'e.
Ya baba bu sanayi bitti bitti. Bak biz bunun içindeyiz. Bak çok üst düzey firmalar. Hadi bizim etimiz ne, budumuz ne. Çok üst düzey firmalar. 1000 kişi, 3000 kişi, 5000 kişi çalıştıran milyar euro, milyar dolar ciro yapan firmalar Concordato. Bir aç Twitter'da bir tane account var Concordato.
Evet.
Takip et.
Yok evet. Evet
alan firmaları bir gir bak ya kim olduklarını. Web sitelerine bir gir bak. E baba bunların bu kadar iş yapamadığı bunlar bilmiyor mu? Bunlar bilgisiz mi? Bunlar öngörüsüz mü?
Bu arada faizi onlar yani şu an aslında şu anki durumu kaldıramıyorlar. Burada.
Kaldıramıyorlar çünkü finansman normalde giderleri.
Normalde faiz düşmesi lazım onlar için ama faiz düşerse de o zaman dolar serbest kalacağı için
bu konu
o da enflasyon diyecek. Zaten bu şey sarmalda olmamızın sebebi o dediğin güvensizlik. Artık bu yönetimin bunu çözecek bir şey kalmadı. Herhangi bir
çünkü
enstrümanı yok.
Doları yani artırmakta bir problem yok. Doları artırdıktan sonra daha da artar bu. Beklentisini kırmak mesele.
Evet.
Yoksa doları bir kere artır. Doları yarın kalkalım baba. Dolar 60 olsun. Ama şuna inanalım.
Ulan bu öyle böyle şey... 62 olacak, 58 olacak, 61 olacak, 59 olacak.
O zaman senin kurla bir alakan stabilite biter. Ya kardeşim gıdada bak biz aldığımız yemek, ekmek, portakal, işte sebze, meyve bak düzgün fiyatlarla
gıda
geliyor.
Gıda rezalet bu arada. Ya.
He, lüks tüketimde bak adamlar helal olsun. İşte ikinci evine, üçüncü evine olanlara, 2-3 arabası olanlara.
Fransa'nın dediğini duydun mu bu arada? 1 milyar euro üstüne sahip olan. Mesela. %2 ben, alacak mısın? Yapıştır abi.
Yapıştır. İşte bak helal olsun. Kamu harcamalarını herifler kısalt. Ya bunlarla.
1 milyar euromuz olmadığı için rahat söylüyoruz tabii.
He, tabii.
Ama 1 milyar euromuz olsa gelip burada
ya,
podcast yapmayız.
1 milyar eurosu evet ama 1 milyar euromuz yani.
Yapardık lan.
Olsa da ben sana söylemem zaten.
Anlarım ben zaten. Sen 1 milyar euro varsa anlarım.
Yengene devam ederim podcast'te belli olmasın diye.
O zaman sana bir istatistik de geliyorum. Hazır mısın?
Sürpriz soru mu?
Evet.
Allah.
Sürpriz ya. Soru değil. Sürpriz istatistik. Geçen bunu aradım konuşurken bir önceki podcast'te bu konuyu siyaset gündemle ilgili onu bulamamıştım. Şimdi buldum. 2000 yılında Türkiye'nin katma değeri yüksek teknoloji ihracatı 1.6 milyar dolar. Tamam mı?
2000?
2000 yılında.
2000 yılında. Evet.
Aynen. 2022 yılında 2 milyar dolar. Tamam.
Tamam.
Vietnam'ı söyleyeceğim şimdi sana. 2000 yılında 500 milyon dolar. Bizim 1.6 olan yerde.
Evet.
Bizim 2 olan yerde 22 senede 400 milyon dolar arttırdığımız yerde Vietnam'ı kaç biliyor musun?
Kaç?
137 milyar dolar. Tamam sesin tepkin duyulmadı. Bence o yüzden ben şimdi niye güldüm diyebilirler ama.
Oh.
Yani yok öyle bir tepki. Daha da fazlasını hak ediyor bu tepki.
Niye biliyor musun?
Babacığım
böyle
burası
olmuştur.
Vietnam ya.
Yok yok.
Vietnam ya.
Asgari ücret kaç para Vietnam'da? Bir yazar mısın yani internet?
Hemen yazarım. Çok hızlı.
Çok hızlı.
Çok hızlı.
Sen onu
en kötü beliren keser zaten.
Sen onu yazana kadar ben şunu söyleyeyim. Bunlar bunu niye artırmıştır biliyor musun? Çünkü çıkıp şöyle yapmamışlardır. Biz katma değerli ürün üreteceğiz. Hani bu bizdeki katma değerli ürün üretme stratejisi burada bitiyor. Katma değerli ürün üreteceğiz açıklamasından sonrası gelmiyor bizde.
Evet. Bunlar da gelmiştir diyorsun bunlar sen
da,
değil mi?
Bu söylem olmamıştır. İcraat olmuştur.
Abi 2024'te 196 dolar.
Çok güzel.
Bak. Bu arada bu region'lara ayrılmış Vietnam'da abi, ama bu, en yükseği söyledim.
Bak var ya çok hoşuma gitti bu biliyor musun? Niye?
200 dolar diyelim.
Niye? Biz 500 dolarla geçinemiyoruz.
Evet,
çok net bir şey. Ben buna çok takım. Çünkü ben 500 dolarla geçinemiyorsam o zaman ben yüksek teknoloji bu adamlar gibi Vietnam gibi katma değerli ürün üretirim. Sonra 500 dolara şikayet ederim.
Evet.
500 dolara önce şikayet
etmem. Hayırdır 200 dolara şikayet etmiyor mu demek istiyorsun?
Abi sen şimdi katma
belki
değerli.
Belki ediyordur bu arada bilmiyorsun.
Hayır ediyorsa da haklıdır.
Vietnam medyasını takip edip geleceğim.
Hayır
hafta.
Ediyorsa da haklıdır. Adam 200 dolarla senden daha çok katma değer yani senden daha çok bilgili. Doğru mu?
Evet.
Senden daha çok bu konulara meraklı. Senden tabii daha çok hem hükümet hem kamu hem bireysel emek veriyor ve 200 dolarla geçin. Sen 500 dolarla geçin. Hiçbir şey umurunda değil. Bilginin,
sadece tüket.
Bilginin önemi yok. Akşamlara kadar kafelerde gez. 500 dolar bize çok. Çok net söylüyorum. Hiç böyle hiç böyle milliyetçi bilmem. 500 dolar bize çok. Ben Portekiz'e gittim. Adamlar 900 dolar ama.
Şimdi bir de onu diyecektim.
Adamlar
çok kısa, çok yine vaktimiz uzuyor ama bugün iki bölümü uzun yapacağız. Hemen burada Porto izlerimlerine girer misin?
Yok, Porto ile ilgili şu burayla.
Senin iş içinde gittin diye bağlayarak ona, yani Porto'ya evet. da bağlayabilirsin. Şimdi ben de oradan Bakü'den alıp Brandwick'e geçeceğim.
Biz biliyorsunuz ayakkabı tekstil üretiyoruz. O yüzden ayakkabı sektörüyle alakalı gözlem yaptık. Adamlar bir kere yaptıkları işi çok iyi biliyorlar ya. Bir, iki, konumlanmayı doğru yapmışlar. Yani örnek veriyorum, Çin spor ayakkabı da çok güçlüdür. Bunlar da biz abi sporda bunlarla uğraşmayalım da biz de deri ayakkabı da. Yani
Division of Labor.
Ya bir şekilde adamlar ne yaptıklarını biliyorlar, stratejileri var. Tamam, onlar da bugün bir krizin içindeler, ayrı mesele, ama bizim gibi kafası kopmuş tavuk gibi ortalıkta gezen bir durum yok. O yüzden biz bu yaşam standardımızla önce neyi hak ediyoruz, haddimizi biliyor muyuz, bilmiyor muyuz, biraz bunlara bakmamız lazım. Ben böyle düşünüyorum. İnşallah şu asgari ücreti bir düşünürüz. Ondan sonra bilime, bilgiye, teknolojiye, katma değere 5 ila 10 sene içerisinde yatırım yaparak bu 500'de o düşürdüğümüz asgari ücreti yeri gelir Portekiz'in de üstüne çıkarırız.
Hadi inşallah.
Hedefimiz de inşallah böyle olur. Böyle olmalı. Şu an asgari ücreti yükseltmek intihardır. Daha kötü felaket, daha kötü. Ne olur biliyor musun? O sınıflar arası farkı açtıkça açarsın. Açtıkça açarsın. Hiçbir şey olmaz. Sen bundan sonrasını Brandwick, sen gittin, ben
artı gidemedim. Şöyle, ben bir de Bakü'den alayım.
Bakü'yü daha.
Bakü'yü sona bırakacağım çünkü oradan da atamıza bağlayacağım.
Evet.
Şöyle yapalım. Brandwick'te Bekir Ardır en ilgi çeken konuşma idi. Herkes oraya böyle bayağı doluydu. Ben de esas zaten onu bekleyip sonra Perşembe günü, yani ikinci gün, zaten ilk gün Bakü'deydim, yoktum. Daron'da ve Ekrem'de. Sonra çıktım.
Hı.
Bu yüzden paylaşmak istiyorum. Hem senle. Bekir Ağırdır bir araştırma yapıyor. 23 Eylül ile 30 Eylül arası 6000 küsur kişide Türkiye'de yüz yüze bir araştırma yapıyor. Ve bunun da bulgularını ilk defa orada açıkladı. Sadece yani ben hemen toparlamak ve burada rahat konuşabilmek adına 6 tane ana bulgu var. İlki, toplumsal psikoloji ve kaygıda ortaklık tespit etmişler. Yani %75-80'i toplumun aslında toplumdaki kaygıyı beraber yaşıyor. Bu çok önemli bence. Aynı yere gelmişiz. Yani Bekir Ardır'ın da hep konuşmasından duydum. Şimdi ikinciye geleyim. Değerlerde değil, algı ve beklentilerde farklılaşma. İkinci bulgu. Hep Bekir Ardır'ın dediği şuydu, çok ilgimi çekti. Aslında değerlerde orta az. Hayvanlara nasıl davranılması gerektiği, toplumsal cinsiyet eşitliği nasıl davranmamız gerektiği, işte sınıfsal farklılıklar, vergi, adalet, bunları da hepsinde aslında ortak düşünüyoruz diyor Bekir Ardır. Fakat diyor, pratikte o kadar farklılaşıyormuş ki davranış biçimleri, insanlara sorduklarında algılarının, yani algı olarak çok başka yerlere gidilmiş. Yani değer olarak koyuyor ama yani davranış biçimine de dönüşmüyor.
Teoriyle pratik farklı gibi.
Aynen öyle. 3, anlam arayışında müthiş bir artış varmış. Böyle
iyi.
Hani, iyi ama kötü bunu mü? Ya şöyle kötü, fal baktırma oranlarının falan çok artmasıyla.
He.
Hani öyle anlam arayışı, yani bizim senin bildiğimiz, ikimizin anladığı veya
İnsanın anlam arayışı diye bir kitap var.
Yani öyle bir anlamı, evet. Yine bu da bir şeydir ama 4. bu beni çok, zaten o da çok vuruladı bunu. %50 abi toplumun irrasyonelite ve komploculuğa yatkın.
Dış güçler mi?
İşte o dedi ki Bekir Ardır, siz bunu niye ciddiye almalısınız dedi. İşte belediye yöneten, marka yöneten veya şirket yöneten, yarın bir gün sizle ilgili bu adamların yaptığı ürünler Türkleri kısırlaştırıyor dendiği zaman inanacak %50 var dedi. O beni çok vurdu.
Doğru.
Yani %50 akıl ve mantığın dışında düşünüyor.
Abi hepsi, bu söylediklerinin hepsinin ortak
noktasında. Şunu bitireyim
noktasında
toparlar mısın sonra? İki tane madde kaldı.
Tamam.
5, orta yaşlılaşma ve yaratıcı yıkım fırsatı dedi. Türkiye'de çok ciddi, şimdi artık eskisi bir Türkiye genç şey geride kaldı. Türkiye böyle rakamlarla gösterdi. Doğru. Müthiş bir orta yaş kitlesi var. 30-50-30-55 arası. Ve buradan bir şey doğabilir. Buradan yaratıcı ve işte disruptive innovation dediğimiz şey yaratabiliriz dedi. 6 ve son, sürekli dönüşen tanımlamalar ve davranışsal segmentlere duyulan ihtiyaç. Yani sürekli dedi, bir böyle kendini bir yere ait hissetme. Sürekli bir segmente olayım ben. İşte muhafazakar mıyım, liberal miyim vesaire.
Apolet
lazım gibi hissediyor. İnsanlar dedi, bu konularla ilgili görüşünü alalım. Sonra da ben Bakü 10 Kasım kapanış yapacağım.
Kendini tanıma ve bilgi eksikliği olarak ben bu
doğru,
bölümü
güzel
özetleyebilirim.
Tespit.
Çünkü kaygı olsun, işte bu apoletler olsun.
İrasyonelite.
Hepsi bunların orta yaşla alakalı da şunu söyleyebilirim. Bence şöyle bir sıkıntı var orada. O bunu belki bir fırsat olarak anlatmış. Anlattığından anladığım yanlış anlaşılabilir.
Evet, biraz fırsat olarak söyledi.
Ben bunu şöyle bir sıkıntı görüyorum abi. Biz yaşlandıkça zaten teknolojiyi üreten değil ithal eden bir toplumuz. yaşlandıkça ithal etme kabiliyetimiz de zayıflıyor. Hani gençken daha hızlı oradaki teknolojileri alıp burada hemen uygularız. Evet. Bu bence bizim için bir problem. Yani Türkiye artık gençleşmiyor çocuk doğum oranlarında
tabii.
Evlilik yaşları ilerliyor falan. O yüzden bu bizim burada teknoloji üretmezsek
yine bu yaratıcı hızla, yakın fırsatı dediği o. Sen bunu yapmazsan zaten geçmiş olsun diyor bu arada.
İşte ben böyle düşünüyorum. Atamıza da bir
son olarak Bakü'ye gittik. Orada da baktık ettik. Bir kez daha Atatürk'ün bu ülkeye ne yaptığını anladım. Size de aktarayım. Bir millet, bir kültür. Evet, çok paraları var. Her yerden petrol, doğalgaz çıkıyor. Evet, fırsat var. Belki orada size bundan bir sene sonra yaptığımız işleri bile anlatabilirim. Evet, bir iş fırsatı var ama özgürlük, eğitim, kültür, başka şeyler. Çok uzaktalar onlar bunlara. 10 Kasım sebebiyle bir kez daha saygı, minnet, özlemle anıyoruz. Aslında tek bir değerimiz var sahip çıkmamız gereken ama abi, işte onu kutup olarak alsak her şey çözücük ama olmuyor
abi
işte.
Abi atamızı tanıyın, anlayın, sorgulayın. Bari her şeyde yüzeyseliz.
Bari atayı değil mi?
Burada derinleşelim.
Ya tek kıble var ya. Başka bir kıbleye ihtiyacımız yok yani. Aslında yani hakikaten dünyayı gezdikçe o tarafları özellikle ne yaptığını biraz da duygulanıyorum bunu konuşurken.
Ya hayatınızda bazı konular olsun. Bunu hep kendime de söylüyorum. Gerçek anlamda derinleşin ya. Atamızla başlayalım. Yani herkes onu...
Sen bugün herkes bir Sarı Zeybek dinlesin. Bunu dinleyen kaç kişi varsa bir Sarı Zeybek izleyin yani. Veya Atatürk 1-2 filmleri var Amazon'da.
Dizisi çıktı bu arada.
Bir Amazon'da işte bir şeyi koydu. Yani sen şey dizisi diyorsun.
Yeni dizisi çıktı. 7 bölümlük, 6-7 bölümlük bir dizi çıktı. Onu da izleyebilirler falan filan.
Değer tek, kıble tek aslında sahip çıkmak lazım. Herkese güzel bir gün dileriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Hoşça kalın.
Podcast dinledi. Telaşsız samimiyet bitti.